O zaman İsa Mesih Cuma günü öldürüldü. Mezarda yatırıldı. Ve o gün ölüm gelip geldiğini düşünmüştü. Cinler zafer kazandık diye kutlama yapmışlar. Şeytan yaşam vereni öldürdüm diye düşünmüştü. Ama yanıldılar. Çünkü 2-3 gün sonra pazar sabah güneş doğarken İsa Mesih yeniden hayata geldi, dirildi. Bir daha ölüm ona dokunamaz. Bir daha ölmemek üzere yeni yaratılışın ilk meyvesi olarak diri çıktı mezardan. Hamdolsun, biz demin bunu kutluyorduk. Ondan biraz sonra Elçi Paulos Efes'teki kiliseye bu sözler yazdı. Aslında David onlar demin paylaştı. Benim vaazımın ayetleri demin paylaştı. Biz böyle konuşmadık. Onun haberi yoktu. Ama belli ki Rab bize bir şey söylemek istiyordur. O zaman biz bugün Efesliler 2. bölümünden okuyacağız ve bu sözler üzerine düşüneceğiz. Yeni yaşam ne demek? İsa'nın dirilişi neden önemli Hristiyanlar için? O zaman şöyle başlıyor 4. ayet. Merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Ve bu çok ilginç bir şey değil mi? Mesih'le birlikte yaşama kavuşturulmuşuz anlamına geliyor. Demek ki bir şekilde İsa Mesih'in dirilişi kutlarken kendi dirilişimizi de kutluyoruz. İsa Mesih'in yeni hayatını, yeni yaşamını kutlarken kendi yeni yaşamımızı, kendi yeni hayatımızı da kutluyoruz. Değil mi? Yani çok ilginç bir şey ama bu nasıl bir şey? Ölü değilim ki. Neden bu yeni yaşam kutluyorum? Ben ölmedim ki. İsa Mesih öldü, ben de ölmedim. Neden böyle? Diyor ondan biraz önce, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde ve David bunu biraz paylaştı az önce. Yani kutsal kitabın yaratılış ta başlangıcında diyor ki atalarımız Adem ile Havva Tanrı'ya karşı isyan ettiler. Ve o andan itibaren ölüm dünyaya girdi. Ölüm dünyaya girdi. Bu yüzden fiziksel olarak belki hepimiz, yani belki değil, kesinlikle hepimiz öleceğiz bir gün değil mi? Biliyoruz bizim ömrümüz ne kadar 70, 80 şanslıysak. Yani geçen gün dünyanın en yaşlı kadın vefat etmiş değil mi? 117 yaşında doğru hatırlıyorsam. Yani hepimiz öleceğiz kesin. Ama aynı zamanda diyor kutsal kitap hepimiz ruhsal olarak ölmüşüz. Yani ölmekte oluyoruz ruhsal olarak, ruhen. Çünkü sanki atalarımız günah işlediğinde bir bozukluk girdi dünyaya. Bir hastalık gibi, yani atalarımızdan geçen bir bozulmuş gen gibi oluyor. Bizim DNA'mizde bir hata olmaya başlamış. Belki bir kanser gibi, yani kanserin ilk hücresi o an girdi dünyaya ve şimdi yayılıyor. Ve bir gün hepimiz ondan dolayı, bu ruhsal kanserden dolayı hepimiz öleceğiz diyor kutsal kitap. Hepimize geçti, hepimize yaydı. Ve bunu anladığımız için, hani belki böyle pek fazla düşünmemiştik ama bunu anladığımız için ruhumuzda ölümden korkuyoruz ve bu konular hakkında düşünmeye çok sevmiyoruz. Aslında korkmamak için ve bu hisleri bir örtmek, bir susturmak için bir sürü farklı şeylere başvuruyoruz. Hani belki ne bileyim astroloji yaparak geleceğimiz güzel olsun, fala bakarak geleceğimiz nasıl olacak diye öğrenmeye çalışıyoruz ve ondan sonra onu değiştirmeye çalışabiliriz. Belki para biriktirerek güvende olalım, bizim güvencimiz olsun gelecek için. Belki en iyi sağlık sigortasına çıkarıp en iyi hastaneler giderek ömrümü biraz uzatabilirim diye düşünüyoruz. Çocuklarımız en iyi okuluna göndererek geleceğimiz daha güzel olsun diye yapmaya çalışıyoruz. Instagram'da en güzel maskelerimizi takarak işte benim hayatım ne kadar güzel diye kendimizi bir umut vermeye çalışıyoruz. Ve böylece arkadaşlar edinerek yalnızlık çekmemeye çalışıyoruz. Belki de dine, savaba başlayarak yani bir geleceğimiz iyi olsun Tanrı tarafından iyi olsun diye bir şeyle biriktirmeye çalışıyoruz. Ama İsa Mesih'e göre bu asla yetmez. Belki politika çok yakından izleyerek geleceğimiz yani bir düzenlemeye, bir değiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar hepsi kötü olduğunu demiyorum ama hepsi sahte, çakma umut veren şeyler. Çünkü umudumuz onlara bağlarsak hayal kırıklığına uğramış olacağız. Ve onların peşinden giderek aslında Tanrı'nın sağlamak istediğini asıl çözümü göremeyiz. Göremeyiz. Yani bütün umudum işte ne kadar para biriktirdiysem işte o kadar çok güzel tatile gidebilirim, emekliliğim o kadar iyi olacağını yani hep ona odaklı oluyorsam belki Tanrı'nın geleceğim için planlarından firar olmuş olacağım, kaçırmış olacağım. Ya kısacası bu şeyle bir ağır kestirici gibi, bir ağır kesici gibi. Yani hasta olduğumuzu unutturuyorlar ama bir şey etkilemiyorlar, bir çözüm sağlayamazlar. Oysa İsa Mesih bize bir çözüm vermek istiyor. Tam bir hayat bize sunmak istiyor. Diyor ayet, Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz diyor. Merhametli, bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için bu şeyler yaptı. Yani Mesih İsa ile beraber öldüysek, onunla beraber yeni bir yaşama dirileceğiz. Ama fark ettiniz mi? Yani kısa bir dil bilgisi ders vereceğim. Ne diyor? Bizi Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Ne zaman oldu? Gelecek. Biz öldüğümüzde yeni bir yaşama kavuşacak mıyız? Ne zaman oldu? Geçmişte. Geçmişte oldu değil mi? Kavuşturdu. Demek ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde sanki onunla beraber öldük ve yeni bir yaşama dirildik. Geçmişte. Geçmişte bu şeyler oluyor. Ve bu ayetler devam ettiğimizde hep bunu göreceğiz. Hepsi geçmişte olmuş. Demek ki bu ayetlere göre biz İsa Mesih'e iman ettiysek, bu ayetler şimdiki ve gelecek zaman için geçerli oluyor bizim için. Ama peki, İsa Mesih ile birlikte ölmek ne anlamına geliyor? Kısaca anlatayım. İlk olarak suçlu hatta ölü olduğumuzu kabul etmek çok zor. Değil mi? Ama bunu kabul etmiyorsak, yani Mesih ile beraber ölmüyorsak, dirilemeyiz. Dirilemeyiz. Yani İsa Mesih'e göre herkes ruhsal olarak, ruhen ölüdür. Tek önemli şey, bunu kabul etmek. Ondan sonra ancak onun sağlamak istediği çözüme başvurabiliriz. İsa'nın dediği gibi, bir kimse yeniden doğmadıkça, Tanrı'nın egemenliğine göremez, giremez diyor. O zaman eski hayatıma, İsa Mesih'e iman etmek ne demek? Eski hayatımı reddediyorum. Yanlış bir şekilde yaşıyordum. 180 derece döneceğim. Ta İsa Mesih'e göre bakacağım ve artık onu izliyorum. Onu izlemek istiyorum. Onun bana ne söylediğini öğrenmek istiyorum anlamına geliyor. Ve sonra Mesih İsa bize yeni bir hayat veriyor. 2. Korintlilerde Paulus şöyle yazıyor. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Belki kutsal kitabın en ünlü ayetlerden biri. İnanılmaz. Bir kimse, ben, sen, Mesih'te isek yeni yaratıktır. Eski şeylerin hepsi geçmiş. Geçmişte kalıyor. Her şey yeni olmuştur, diyor. Ama nasıl bir şey, nasıl anlayabiliriz? Aslında kutsal kitapta şöyle bir örnek veriliyor. İstanbul'da olduğumuz için biz pek fazla tarım hakkında anlamıyoruz. Çünkü yani bir buğday tanesi betona dikmeye çalışıyorsam zaten bir şey çıkmaz. Ama hayal edelim biraz. Biz bir köyde oturuyoruz. Yani bir çiftlikte oturuyoruz. Biz çiftçilik yapıyoruz. O zaman bir buğday tohumu, bir buğday tanesi alıyoruz. Toprağa dikiyoruz. Ondan sonra belki biraz su döküyoruz ve bekliyoruz. Aslında düşünürsek biraz tuhaf bir şey değil mi? Sanki çöpe atmışız gibi. Ve o orada ölüyor, ölmekte, çürüyor değil mi? Belki bir ay sonra o toprağı açarsak tohum artık olmayacak orada. Göremeyiz. Ama sanki bir yaşam konuldu toprağa. Ve biraz beklersek filizlenir, büyüyor, büyüyor ve ondan sonra tam buğday tanesi olacak. Tam buğday bitkisi olacak ve zamanla bir sürü meyve çıkacak ondan. Değil mi? Yani sanki eski çürümeye giden gömüldü ve biraz sonra yeni bir yaşam, daha da verimli bir yaşam geldi. Geçen neydi? Sadece zaman. Ve eski Yahudiler bunu Tanrı'dan bir mucize olarak anladıkları için, çünkü yani tamam belki fizik olarak belki yani bunu anlayabiliriz, bilim belki anlamamızı sağlayabilir de hayli bir mucize oluyor. Biz hiçbir emek vermiyoruz, sadece gömüyoruz ve birkaç ay sonra çıkıyor. Çıkıyor bir sürü meyve. Bunu anlamak çok zor. Bu zaten Tanrı'dan bir mucize oluyor. Ve eski Yahudiler bunun için eski Yahudiler bunu kutluyordu. Onların bir bayramı vardı. İlk ürün bayramı dendiği şey. Özellikle arpa veya buğday için bunu kutladılar. Ve o zaman işte ilk ürünler çıkmaya, topraktan çıkmaya başlar başlamaz. Onları kesip ilk bir iki tane ve onu tapınağa götürdüler ve Rab'bin huzuruna sunarlardı. Ya Rab, bu yeni ürün sunduğun için, bu büyümek ve meyve bana verdiğin için sana şükretmek istiyorum. Ve geri kalan, yani bir büyük bir tarla var. İlk bir iki ürün çıktı, onları kestim, Rab'be verdim. Geri kalanlarda biraz sonra çıkacağını ve büyük bir hasat olacağını güvendiğim için bunları sunuyorum sana Tanrı demek istediler. Peki bu bayram ne zaman oldu? Çok tuhaf bir şey. Ve Yahudiler zaten Musa'nın zamanından beri bunu kutluyorlar. Yani son 4000 sene boyunca bunu kutluyorlar. Aslında bu ilk ürün bayramı ya da hasat bayramı Fısıh bayramından sonraki pazar günü kutlarlardı. O zaman İsa'nın öldüğü sene Fısıh bayramı Cuma günüydü. İlk ürün bayramı ise pazar günü. İsa'nın dirildiği gün yani. Demek ki İsa'nın dirilişi sanki bu bitki gibi, sanki bu buğday gibi oluyor. İlk örnek çıktı. İlk örnek diri çıktı. Daha da görkemli. Ama sonra bütün o tarla çıkacak. Daha da büyük bir hasat olacak. İlk yaşamın, ilk yeni yaratışın, ilk örneği İsa Mesih olduktan sonra ona iman eden herkes, aynen kendisi gibi toprağa gömülen, ona iman ederek toprağa gömülen herkes yeni yaşama kavuşacak. Ya da Efeslilerin dediği gibi kavuştu. Kavuştuk yani ona. İnanılmaz ama dahası var. Bu sadece gelecek için, bu şimdi de geçerli oluyor. Ayetler devam ederiz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı, diyor. Ya, tamam, o zaman bu ayetlere göre şimdiki konumumuz nedir? Diriyiz ve göksel yerlerde Mesih'le birlikte, Tanrı'yla, babamızla birlikte oturmaktayız. Şimdi, diyor. Şimdi. Ama bazen öyle hissetmiyoruz, değil mi? Bazen çok baskı altında, azınlık içinde olduğumu, herkesçe tarafından reddedildiğimi hissedebilirim. Çok yorulmuş hissedebilirim bu dünyadan. Belki sadece dünyadan kaçmak isteyebilirim. Kendimi kilisede sığınayım diye düşünebiliriz. Ya da belki tersine, kiliseye kaçayım, dünyadan kaçayım diye düşünebiliriz. Artık onunla uğraşmayayım. Bazen aslında biz biraz, hani bilmiyorum bu iyi bir terim olup olmadığını ama ruhsal mülteci gibi hissedebiliriz. Yani biz Yalova'ya gittik, oradaki mültecilerle biraz zaman geçirdik. Onlar bir tehlikeli bir yerde oturuyorlardı, Suriye'de. O zaman güvende olabilmek için her şey geride bırakarak Türkiye'ye kaçtılar. Artık elinde hiçbir şey yok. Ve artık Birleşik Milletler'in gelişi ve onları alıp daha güzel bir ülkeye yerleştirmelerini bekliyorlar. Değil mi? Yani şimdi bir yoksulluk içinde yaşıyorlar. Belki ileride daha iyi bir geleceğim olacak diye umut ediyorlar. Ve biz de bazen hissedebiliriz. Evet, İsa Mesih'e iman ettim. Tamam, iman ettim. Her şeyden bıraktım. Artık yoksulum, hiçbir şey yok. Ve bir gün Mesih gelip beni alır diye hissedebiliriz. Tamam, bunlar gerçek, bunlar doğru. Bir gün biz Mesih'le birlikte cennette yaşadığımızda geleceğimiz çok daha güzel olacak. Ama böyle fakirlik düşünüyorsak şimdiki zaman çok şeylerden kaçmış oluruz. Çünkü Mesih ne dedi? Tam yaşam vermek üzere geldim, diyor. Hani hem şimdiki zaman için hem de gelecek için verdi. Klimayı açalım mı? Biraz sıcak olmaya başladı sanırım. Evet. Evet. 6. ayet ne diyor? Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. O zaman biz neredeyiz? Biz şimdi göksel yerlerdeyiz. Mesih'imizle birlikte. Bu bugün için geçerli oluyor İsa Mesih'e iman ettiysek. Ve İsa son yemeğinde şöyle dedi. Babamın evinde kalacak çok yerler var. Öyle olmazsa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım, diyor. Yani İsa, ben gideceğim, size güzel bir yer hazırlayacağım, sonra dönüp sizi alacağım, diyor. Ve biz bunu okuduğumuzda çoğu zaman işte yani bu gelecekte olacak. Ama bu ayetlere göre bu da şimdiki zaman için. Mesih öldü, cennete gitti, sonra döndü ve bizi almış, diyor ayetler. Bizi aldı, diriltip göksel yerlerde oturttu bizi. diyor. Aslında bizim okuduğumuz ayetlerden biraz önce Paulos şöyle diyor Efesli 1'de. Tanrı İsa'yı bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Her şey ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kilise verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur diyor. Ama ne diyor peki şeytan hakkında? Yani ilk başta yaratılış 3. bölümünde Rab Tanrı o yılan şeytana şöyle bir vaat, bir lanet okudu ona. Bir gün biri gelip senin kafanı ezecek diyor. Senin kafanı ezecek şeytan. Senin egemenliğin sürmeyecek diyor. Ve biz tabii ki biliyoruz İsa Mesih çarmıhta şeytanın kafasını ezdi. Ezdi. Şimdi İsa'ya dirilerek sadece şeytanın kafasını ezmekte kalmadı. Diyor her şey İsa'nın ayaklarının altına serildi. Ve her şey İsa'ya bağımlı kaldı. Yani İsa Mesih sayesinde şeytan yok edildi. Onun gücü kalmadı. O bir köle gibi utanç içinde Mesih'in ayaklarının altında oturuyor. Hiçbir gücü, hiçbir etkisi kalmadı diyor. Utandırıldı, indirildi. Ve bu her şey etkiliyor bizim için. Çünkü biz o zaman zavallı, zayıf insanlar değiliz. Biz günah köle değiliz. Biz korkuya esir değiliz. Bugün referandum var mesela. Sonuç ne olursa olsun bizi çok etkilemez. Çünkü herhangi bir insan bizim geleceğimiz etkileyemez diyor Kutsal Kitap. Biz Tanrı'ya aitiz, onun halkıyız. Bizim vatandaşlığımız ondadır. Tanrı bizden yana ise kim bize karşı durabilir diyor Paulus. O zaman göksel evimize veya Mesih'in ikinci gelişini beklemiyoruz. Hani bekliyoruz da bu şeyler şimdiki zaman içinde geçerlidir diyor kutsal yazılar. Kutsal kitaba göre bu an bile İsa Mesih'e iman ettiysek Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttuk. Yani yeni yaşama sahipiz. Yeni yaşama sahipiz. Ama bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Değil mi? Yani biz hayli dünyadayız. Bazen hayli günah işliyoruz. Bazen hayli günahın kölesi olduğunu düşünebiliriz. Çevre baskısından, geleceğinden korkabiliriz bazen. Aslında burada daha geniş bir kavramı var ve bunu anlamak için Kutsal Kitabın ta başlangıcına yine dönmemiz gerekiyor. Ve hikaye anlamamız gerekiyor. Çünkü başlangıçta Tanrı %100 iyi ve kusursuz bir dünya yarattı. İnsan günah işledikten sonra bu dünya çürümeye başladı, yozlaşmaya başladı. Ve gün be gün kötüye gidiyor, eskiliyor ve bir haber izlersek kesinlikle bunu görebiliriz. Her yerde savaş var, hiçbir yerde barış yok. Dünyamız kötüye gidiyor. Ama Tanrı muazzam bir ressam gibi kendi eserinin böyle bozulmasını görmeye hiç istemiyor. O zaman harika bir plan hazırladı ve peygamberler aracılığıyla eski antlaşmada bize bunu açıkladı. Bir gün gelip kötü olanı yok edeceğim ve o zaman bu bozulmuş dünyadaki kötü olan her şeyi yok edeceğim ve yeni bir dünya yaratacağım diyor. Bu dünya yenileyeceğim diye vaat etti Tanrı'ya. Ama bir sorun var. Çünkü Tanrı insanları seviyor. Ve sadece İsrail'in kurtulmasını istemiyor. Tüm insanlar, her ırktan, her ulustan insanların kurtulmasını görmek istiyor. O zaman gelip, Mesih'le gelip dünya yok ederse, kötü olan her şey yok ederse, sadece iyi şeyler kalıyorsa, Demek ki pek fazla kişi kurtulmazdı. O zaman bir bekleyiş var. İsa Mesih geldi ve Yahudiler böyle düşünüyordu. Eski Yahudiler şöyle düşündüler. Mesih gelecek ve o zaman son gelecek. Ve Tanrı o zaman planını yapacak. Dünya yenileyecek diyor, diye düşünmüşler. Ama İsa Mesih böyle olduğunu demiyor. Aslında İsa Mesih'in öğretişine bakacak olursak Mesih geldi. Ondan sonra son günler başladı. Ve biz şimdi son günler içinde yaşıyoruz. O çağın içinde yaşıyoruz. Ve bir gün Tanrı gelip kötü olan her şeyi yok edecek. Ve dünya tamamen yenileyecek. Onun sevgiyle, onun doluluğuyla yeniden bu dünya dolduracak diye vaat veriyor. Yani İsa'nın ölümü ve dirilişiyle dünyanın tarihinde bir çatallaşma, bir ayrım noktası vardı sanki. Çünkü İsa yeni yaratılışın ilk hasadı, ilk örnek olarak iyi olan, iyiliğe giden, yenilemekte olan dünyayı başlattı. Ama hala başka bir dünya var, o da kötüye gidiyor, çürümeye, mahvolmaya gidiyor. Ya şimdi bu iki dünya birbirleriyle ilerliyor. Ama ayrı oluyor. Ve bir gün tamamen birbirlerinden ayrılacaktır. Yani bunu nasıl resmedebiliriz? Belki, yani bu örnekler çok iyi değil. Ama belki şöyle düşünebiliriz. Mesela hamile. Hamdolsun. Onun içinde yeni bir yaşam var. O zaman kim yaşıyor? Yaşıyor. İki kişi mi yaşıyor? Ama bir gün birbirlerinden ayrılacak. Ve yeni bir bebek olacak. Hani erken doğum yapıyorsa çocuğu için, doğacak olan için çok tehlikeli oluyor. Ve geç doğumda yaparsa da tehlikeli oluyor. O zaman tam doğru zamanda doğum yapması gerekiyor ki hem de bebeği sağlıklı olsunlar. Biz belki öyle resmedebiliriz. Yani şimdi bu şeyle geçerli oluyor ama sonra daha büyük bir şekilde geçerli olacak. Hani şimdi bu şeyler yapmakta oluyor Tanrı ama henüz tamını görmedik. Bu gerilim içinde yaşıyoruz imanlılar olarak. Ya da başka bir örnekle evlilik gibi resmedebiliriz. Yani biz söz verdiğimizde ve nişan yaptığımızda işte bir gün seninle evleneceğim, bir gün biz tek beden olacak diye vaat ediyorsun. Ama henüz değil. Yani biz bu süreç içindeyiz, bir şey bizi ayırmayacak da bir gün tamamlanacak gibi bir şey oluyor. Hani bizim şimdiki dünyamızın hali böyle düşünebiliriz. Bu iyiye giden, kötüye giden dünyalar var. Biz onun ortasında, onun karışıklığında yaşıyoruz ama bir gün ortaya çıkacak hangisine ait olduğumuz. Ve bu biraz zor. Yani İsa Mesih'e iman ettiğimizde biz yeniden doğduk. Biz sanki geçiş yaptık. Kötüye giden dünyadan yeni iyiliğe, yenilemeye giden dünyaya geçiş yaptık. Gidişatımız kesin. Ama henüz varmadık. Henüz ulaşmadık sonuna. Ama biz o dünyaya aitiz. Biz o dünyanın temsilcileri olduk artık. O dünyanın elçileri olduk diyor. Ve Paulus burada bunu açıklamaya çalışıyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ve bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bir sürü eski antlaşmada, bir sürü peygamberlik sözleri var. Mesela çok sevdiğimiz bir ayet, Yoel 2. bölümünde diyor. Ondan sonra, yani İsa'dan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Daha önce sadece bir iki kişinin üzerine ruhunu, Tanrı kendi ruhunu dökmüştür. Şimdi herkesin üzerine dökeceğim diyor. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler erkek, kadın, kullarınız üzerine de ruhumu dökeceğim. Yani bütün insanlar, hangi tabakadan olursa olsun, herkesin üzerine ruhumu dökeceğim diyor. göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak. Ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak diyor ayetler. Yani biz şimdiki çağ için geçerli olduğunu inanıyoruz. Ama bir gün daha da geçerli olacağını anlıyoruz. Çünkü bir gün biz tam Tanrı'nın huzurunda olacağız. Tam ona ait olacağız. Tam kutsal ruhu almış, birleştirilmiş olacağız. Şimdi parçacık oluyor ama o gün tam olacak. O gün tam olacak. Ve bu yüzden, yani bu iki dünyanın gidişatını düşünürsek, bu yüzden bazen insanlar için dua ettiğimizde mesela onların hastalığı iyileştiriliyor. Çünkü biz yeni dünyaya aitiz ve bazen biz de bir geçiş sağlayabiliriz eski kötüye giden. Bazen bizim yeni dünyamızdan bir iyi bir şey çıkabilir oraya. Bazen birisi şifa alıyor ama her zaman değil. Bazen birisi imana geliyor ve sanki geçiş yapıyor bizim şimdiki, yani bizim iyiye giden dünyamıza. Yani bunlar Rabbin yaptığı mucizeler. Bizde o yetki var diyor ayetler. Ama her zaman değil, ama bir gün artık hastalık hiç olmayacak diyor kutsal kitap. Yani şimdi evet, ama daha sonra tam olacak. Şimdi evet ama henüz tam değil gibi söyleyebiliriz bu şeyler. O zaman önemli olan biz imanlılar olarak Mesih ile birlikte öldük, dirildik ve şimdi onunla beraber göklerde oturmaktayız. Onun sağladığı nimetle, bereketlere sahibiz ve yenilemekte olan bir dünyada oturuyoruz. Ve sonra bir gün Tanrı her şey tamamlayacak, tüm dünya yenileyecek diyor. Bizim gidişatımız kesin diyor. Geleceğimiz ne kadar harika, ama bu vaatlerin çoğu şimdi için de geçerli oluyor. Ama aynı zamanda şimdilik içinde daha da var. Çünkü Paulus şöyle devam ediyor. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani kurtuluşumuzun bizim bir katkımız vardı. Var mıydı? Yok. Biz işte çok iyi insan olduğumuz için, çok sevap işlediğimiz için kurtulmadık. Sadece Mesih'e evet beni kurtar dediğimiz için kurtuluşa eriştik. Demek ki bu herkese açık bir şey oluyor. İsteyen herkes bu yenilemekte olan dünya geçebilir. Ücretsiz, çünkü Mesih bütün bedeli, bütün yolculuğun bedeli ödedi çarmıhta. Herhangi bir katkımız yoktu. Sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır diyor. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Bu çok kesin. Ama şimdi neler yapıyoruz? Sonraki ayet şöyle diyor. Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani İyi işlerimizden dolayı kurtulmadık ama iyi işler yapmak üzere kurtulduk. Yani biz artık bu yeni, bu iyiye giden dünya ait olduğumuz için onun temsilcileri olduk. Onun temsilcisi, onun elçisi olduk. Biz sanki gönderiliyoruz bizim şimdiki bozukluğa giden, çürümeye, mahvolmaya giden dünyaya gönderildik. İnsanlara çağırmak üzere. Tanrı'nın sizin bu durumda olmanı istemiyor. Daha güzel bir planı var sizin için. Ben de böyleydim. Sen de böylesin. Ama geçiş yapabilirsin Mesih'in kanıyla demek için. O zaman bu ayetler tekrar okuyacağız ve ondan sonra biraz dua edeceğiz. Paulus şöyle diyor: Merhameti bol olan Tanrı, bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani İsa nasıl cuma günü çağırma gerildiyse biz de eski hayatımızı böyle geriyoruz. Biz de o çiviler takıyoruz eski hayatımıza. İstemiyorum seni artık diyoruz. Yanıldım. Yanlış yere, kötüye, çürümeye, mahvolmaya gidiyor eski hayatıma. Ona ait olmak istemiyorum. Rab İsa, seninle beraber ölmek istiyorum. Ve seninle beraber iki gün sonra dirilmek istiyorum diyebiliriz. Biz artık günahın kölesi değiliz. Biz yeni yaratığız. İsa ölerek şeytanı tamamen yok etti. Şeytan artık yenilmiş, utandırılmış durumda oluyor. Bizim üzerimize yetkisi olmuyor. Müjdemiz bu arkadaşlar. Ve biz bu yeni dünyanın temsilcileri olarak eski dünyaya çağırıyoruz. Gel kurtulun diye çağırıyoruz. Ücretsiz kurtuluş bizde. İsa Mesih aracılığıyla, sadece İsa Mesih aracılığıyla kurtulabilirsiniz. Sizin tek yapmanız gereken şey gelmeniz gerekiyor diye çağırıyoruz buna.